Ayrım 6. Kuşkulu Devir, Michael Connelly, sayfa 66. Royce yargıçtan Jessup'ın kefalet için para yatırmayıp kendi taahhüdüne dayanarak serbest bırakılmasını talep etti. Bu onun başlangıç adımıydı. Başarabilirse Jessup'ın serbest bırakılması için bir meblağ belirleneceğini bekliyordu. Cinayet sanıkları kendi taahhütleriyle serbest bırakılmazlardı. Bir cinayet davasında çok ender de görülse, eğer kefalet kabul edilirse çoğu zaman çok yüksek bir meblağ belirlenirdi. Jessup'ın bu kadar çok parayı destekçilerinden veya şimdiden pazarlığını yaptığı iddia edilen kitap ve film anlaşmalarından mı sağlayacağı tartışma konusu olmazdı. Royce talebini sonlandırırken benim Maggie'ye özetlerken söylediğim nedenden Jessup'ın kaçma riskinin olmadığını öne sürdü. Kaçmak aklından bile geçmiyordu. İstediği tek şey 24 yıl haksız yere hapis yattıktan sonra adını temize çıkarmaktı. Şu anda Bay Jessup'ın tek amacı sabredip masumiyetini ve bölge savcılığı makamının hataları ve suistimali yüzünden korkunç bir bedel ödemiş olduğunu nihai olarak kanıtlamaktır. Royce konuşmasını yaparken gözlerimi cam kafesteki Jessup'tan ayırmadım. Kameraların ona dönük olduğunu biliyordu ve yüzüne haksızlığa uğrayanlara özgü bir kırgınlık ifadesi yerleştirmişti. Ama bütün gayretine rağmen gözlerindeki nefreti ve öfkeyi gizleyemiyordu. 24 yıl hapis yatmak bunu kalıcı yapmıştı. Firestone bir not yazdıktan sonra bana cevap hakkı verdi. Ayağa kalktım ve yargıç bana bakana kadar bekledim. ''Devam edin Bay Haller'' dedi. ''Sayın yargıç, Bay Jessup ikamet belgesi gösterdiği takdirde eyalet şu anda kefaletle tahliyesine itiraz etmeyecektir.'' Firestone hiç beklemediği bu cevap karşısında uzun bir süre yüzüme baktı. Sözlerim oradaki bütün avukatlar tarafından anlaşılınca salondaki sessizlik daha da yoğunlaştı. ''Doğru mu işittim Bay Haller?'' dedi Firestone. ''Bir cinayet davasında taahhüde dayalı kefalet tahliyesine itiraz etmiyor musunuz?'' ''Doğru sayın yargıç, Bay Jessup'ın mahkemeye geleceğine eminiz. Gelmezse bu işten hiç para kazanamayacak.'' ''Sayın yargıç!'' diye yerinden fırladı Royce. ''Bay Haller'ın sırf buradaki medyanın dikkatini çekmek için kayıtları böyle ön yargılı bir yorumla lekelemesine itiraz ediyorum. Müvekkilimin şu anda tek amacı...'' ''Anlıyorum Bay Royce!'' diye kesti onun sözünü Firestone. ''Ama bence siz de kameralara karşı yeterince rol kestiniz. Bu işi burada bırakalım.'' ''Savcılıktan itiraz gelmediğine göre Bay Jessup'ı zabıt katibine ikamet belgesi gösterdiği anda kendi taahhüdü üzerine tahliye ediyorum.'' ''Bay Jessup tayin edileceği mahkemenin izni olmadan Los Angeles'tan ayrılamaz.'' Firestone daha sonra duruşmanın başka bir mahkemede yapılması için davayı zabıt katibine iletti. Artık nihayet Firestone'un yörüngesi dışındaydık. Sıradaki davalara bakar yemek saatinde evinde olabilirdi. Maggie'nin masada bıraktığı dosyaları topladım. Royce da Trabzon'un önündeki iskemlesine dönmüş, dosyalarını deri bir çantanın içine tıkıştırıyordu. Genç yardımcısı da ona yardım etmekteydi. ''Söyle bakalım Mick, nasıl buldun?'' diye sordu bana Royce. ''Neyi, savcı olmayı mı?'' ''Evet, saf değiştirmeyi.'' ''Doğrusunu istersen çok farklı değilmiş. Bugünkü iş sadece prosedürle ilgiliydi.'' ''Müvekkilimi serbest bıraktığın için seni ateşte közleyecekler.'' ''Eğer bir espriyi kaldıramıyorlarsa canları cehenneme. Yeter ki onun temiz kalmasını sağla Clive. Eğer bir yanlış yaparsa o zaman gerçekten beni ateşe atarlar. Tabii onu da.'' ''Hiç merak etme, onu kollayacağız. Senin sorunlarının yanında Jessup'ın dışarıda olması hiçbir şey değil.''
''Ne demek bu Clive?''
''Delil olarak pek bir şeyin yok. Baş tanığını bulamıyorsun ve DNA da bu davanın söndürücüsü. Sen Titanic'in kaptanısın Mickey ve seni oraya Gabriel Williams yerleştirdi. Merak ediyorum, bu adamın sana ne garezi var?''
Bütün söyledikleri içinde sadece bir tanesi beni düşündürdü. Tanığın kayıp olduğunu nereden biliyordu?
Tabii bunu ona sormadığım gibi bölge savcısının bana gareziyle ilgili sataşmasına da karşılık vermedim. O güne dek karşısına çıktığım bütün aşırı özgüvenli savcılar gibi işi dalgaya vurdum. Müvekkiline söyle, hazır dışarıdayken iyi vakit geçirsin Clive. Çünkü hüküm verilir verilmez yine içeriye dönecek. Royce çantasını kapatırken gülümsedi ve konuyu değiştirdi. Delillerin sunumuyla ilgili ne zaman görüşebiliriz?
Ne zaman istersen, sabah bir dosya oluşturmaya başlarım.
Güzel, bir an önce görüşelim Mick, tamam mı?
Dediğin gibi Clive, ne zaman istersen.
Müvekkilinin salıverilmesiyle ilgili görüşmek için mahkeme görevlisinin yanına gitti. Ben de içeri girip Lorna'nın yanına geldim. Salondan birlikte çıktık. Dışarıda beni kameralardan ve muhabirlerden oluşan küçük bir kalabalık bekliyordu. Muhabirler bağıra çağıra neden kefalete itiraz etmediğimi sordular. Ben de onlara sadece yorum yok dedim. Daha sonra Royce'un çıkmasını beklediler.
Bilemiyorum Mickey dedi Lorna. Sence bölge savcısı kefaletsiz tahliyeye nasıl tepki gösterecek?
Tam o sırada cep telefonum zırlamaya başladı. Duruşma salonunda kapatmayı unutmuştum. Firestone'un oturum sırasındaki elektronik müdahalelere bakış açısına bağlı olarak bana çok pahalıya patlayabilecek büyük bir hataydı. Ekrana bakarken Lorna'ya cevap verdim. Ben de bilmiyorum ama galiba şu anda öğrenmek üzereyim. Arayanı Lorna'nın görebilmesi için ekranı ona doğru tuttum. LABS yazıyordu. Los Angeles Bölge Savcısı.
Sen konuşmanı yap, ben hemen gitmeliyim. Dikkatli ol Mickey.
Yanağıma bir öpücük kondurduktan sonra asansöre doğru yürüdü. Telefonu açtım. Tahmin ettiğim gibi arayan Gabriel Williams'tı. Holler, ne halt ediyorsun?
Ne demek istiyorsun?
Adamlarımdan biri Jessup'ın kefaletsiz tahliyesini kabul ettiğini söyledi.
Doğru.
O halde bir daha sorayım. Ne halt ediyorsun?
Bak, ben...
Hayır, sen bak. Amacın barodaki dostlarından birine kıyak yapmak mıydı? Yoksa ahmaklığından mı bilmiyorum ama bir katili asla tahliye edemezsin, anladın mı? Şimdi tekrar oraya dönecek ve kefalet için yeni bir oturum açılmasını isteyeceksin.
Hayır, bunu yapmayacağım.
Seni doğru mu işittim Holler?
Ne işittiğini bilemem Williams ama oraya dönüp yeniden oturum açılmasını istemeyeceğim. Bir şeyi anlaman gerekiyor. Elime dava diye bok dolusu bir çuval tutuşturdun. Ben de bununla elimden geleni yapmak zorundayım.
Sahip olduğumuz deliller 24 yıllık. Zaten iddiamız DNA ile derin bir yara almışken bir de bir türlü bulamadığımız bir görgü tanığımız var. O halde bu koşullarda davayı kazanmak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Peki bunun o herifi tahliye etmekle ne ilgisi var?
Anlamıyor musun? Jessup 24 yıldan beri hapisteydi. Orası görgü geliştirme okulu değildi. İçeriye girdiği zaman ne idiyse şimdi daha beter. Eğer dışarıda olursa yanlış bir şey yapar. Öyle bir şey yapması da bizim işimize yarar.
Yani başka bir deyişle o herif dışarıdayken halkın güvenliğini tehlikeye atıyorsun.
Hayır, çünkü sen Los Angeles polisiyle konuşup onların bu herifi izlemelerini sağlayacaksın. Böylece kimse zarar görmeyecek ve Jessup bir yanlış yaptığı anda onu enseleyecekler.
Bunu başka bir sessizlik izledi. Kısık sesler işitince Williams'ın bu konuyu danışmanı Joe Riddle'la görüştüğünü anladım. Williams tekrar konuştuğunda sesi hala sertti ama öfkesi azalmıştı. Pekala, senden yapmanı istediğim şey şu. Böyle bir hamle yapmayı düşündüğün zaman önce bana geleceksin, anladın mı?
Öyle olmayacak. Bağımsız savcı isteyen sendin. Ben de bağımsızım işte. İster kabul et, ister etme.
Yine bir sessizlik olduktan sonra Williams başka bir şey söylemeden telefonu kapadı. Telefonumu cebime soktuktan sonra bir süre Clive Royce'un duruşma salonundan çıkıp kameraların ve muhabirlerin arasına girişini izledim. Tecrübeli bir oyuncu gibi herkesin pozisyon almasını ve merceklerinin odaklanmasını beklemişti. Sonra da doğaçlama gibi görünen fakat senaryosu özenle hazırlanmış birçok basın toplantısından birincisine başladı. ''Bence bölge savcısı fena halde korkuyor.'' dedi.
Böyle diyeceğini biliyordum. Geri kalanını dinlememe gerek yoktu. Oradan ayrıldım. 8. Kısım 17 Şubat Çarşamba saat 9.48. Bazı insanlar bulunmak istemezler, bunun için önlem alırlar. Bir dal parçasını yerde sürüyerek arkalarındaki izleri silerler. Bazı insanlar kaçıyorlardır ve geride ne bıraktıklarını umursamazlar. Onlar için önemli olan geçmişin geride kalması, onların da bundan uzaklaşmak için devamlı ilerlemeleridir. Savcılık soruşturmacısının yaptığı araştırmayı geriye doğru bir kez daha gözden geçirdikten sonra Bosch'un kayıp tanık Sarah Landy'nin son adresini ve kullandığı son ismi bulması 2 saat sürdü. Kadın izini temizlemeye çalışmamıştı, sadece yakınında bulunan şeyleri kullanmış ve yoluna devam etmişti. Onun izini San Francisco'da kaybeden savcılık soruşturmacısı ipuçlarını görmek için geriye doğru bakmamakla hata etmişti. İleriye doğru bakınca hiçbir iz görememişti. Bosch da işe onun gibi başlamış, bilgisayarına Sarah Landy adını ve 14 Nisan 1972 olan doğum tarihini tuşlamıştı. Şubenin çeşitli arama motorları polisle ve toplumla sayısız temas sağlıyordu. Önce 1989 ve 1990'da uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklamalar vardı. Bunlar çocuk suçları şubesi tarafından anlayışlı bir şekilde karşılanarak örtbas edilmişti. Fakat aynı suçları 1991 ve 1992 yıllarında da işleyince aynı yaklaşımı görmedi. Önce gözaltına alınıp şartlı tahliyeyle rehabilitasyona gönderildi. Bunu izleyen birkaç yıl boyunca Sarah hiç dijital parmak izi bırakmamıştı. Bosch başka bir arama sitesinde onun Los Angeles'la 90'lı yılların başlarında yaşadığı bir dizi adres buldu. Harry bu semtlerde kiraların ucuz olduğunu, uyuşturucuların kolayca edinilebildiğini biliyordu. Sarah'ın yasaklı madde olarak tercihi kristal metamfetamindi. Bu madde milyarlarca beyin hücresini yakabiliyordu. Çalıların arkasında gizlenirken kız kardeşinin bir katil tarafından kaçırılışını görmüş olan Sarah Landy'nin izi burada bitmekteydi. Bosch cinayet kutusundan çıkardı, ilk dosyayı açıp Sarah ile ilgili tanık bilgilerine baktı. Kadının sosyal güvenlik numarasını buldu. Arama motoruna bununla birlikte doğum tarihini de girdi. Karşısına iki isim çıktı. 1991'de başlayan Sarah Edwards ve 1997'de Sarah Witten. Kadınlar söz konusu olduğunda sadece soyadların değişmesi evlenme belirtisiydi. Savcılık soruşturmacısı da zaten raporunda kadının 2 evlilik yaptığını yazmıştı. Sarah Edwards adı altında tutuklamalar devam ediyordu. Bunların arasında mülkiyetle ilgili suçlardan 2 tutuklama vardı. Bir tanesi de fahişelikle ilgiliydi. Fakat tutuklamaların arasında bir hayli zaman boşlukları görülüyordu. Belki de hazin geçmişi sayesinde hiç cezaevine girmemişti. Bosch bu tutuklamalarda çekilmiş fotoğrafları ekrana getirdi. Değişen saç stilleri ve renkleriyle genç bir kadın görünüyordu. Fakat gözlerinde hep o yaralı ve meydan okuyan ifade vardı. Resimlerden birinde gözünün altında bir morluk, çenesi boyunca da açık bir yara göze çarpıyordu. Sarah'ın hikayesi bu resimlerle çok iyi anlatılmaktaydı. Uyuşturucular ve suçlar içinde dibe iniş, asla iyileşmeyen bir iç yara ve yatışmayan bir suçluluk duygusu. Sarah Witten adı altında tutuklamalarda değişiklik yoktu, sadece yerleri değişiyordu. Özellikle de hüküm öncesi hayat hikayesi okunduktan sonra ona devamlı anlayış gösterip kollayan savcıların ve yargıçların sabrını taşırmak üzere olduğunu anlamış olmalıydı. San Francisco'nun kuzeyine taşındı ve bir kez daha polisle sık sık başı belaya girdi. Çoğu zaman birbiriyle iç içe olan uyuşturucu ve hafif suçlar. Bosch tutuklama fotoğraflarına baktı ve yaşının çok üstünde gösteren bir kadın gördü. Daha 30 yaşında bile değilken 40 yaşındaymış gibi görünüyordu. 2003 yılında ilk kez hapse girmişti. Uyuşturucu bulundurmak suçunu kabullenmiş ve San Mateo bölge cezaevinde 6 aya mahkum olmuştu. Kayıtlarda onun 4 ay yattıktan sonra kilit altında bir rehabilitasyon programına dahil edildiği görülüyordu. Sistemde adının son görünüşü buydu. O günden sonra 50 eyaletten herhangi birinde onun adlarından biriyle veya sosyal güvenlik numarasıyla tutuklanan veya ehliyet başvurusunda bulunan kimse olmamıştı. Boş internette iz bulma sanatının doruklara çıktığı, kapanmamış dosyalar biriminde çalışırken öğrendiği birkaç dijital manevrayı denedi fakat başka iz bulamadı. Sera kayıptı. Bilgisayarı bir yana itip cinayet kutusundaki dosyaları çıkardı. Bunları tarayarak Sera'nın izini bulmasına yardım edebilecek ipuçları aradı. Sarah'ın nüfus cüzdanını bulduğu zaman eline ipucundan da fazlası geçmiş oldu. Kız kardeşinin öldürüldüğü zaman Sarah'ın annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşamakta olduğunu o anda hatırladı. Nüfus cüzdanındaki isim Sarah Ann Gleason'dı. Boş bu isimle birlikte doğum tarihini bilgisayara girdi. Bu isim altında bir suç kaydı görmedi ama 6 ay önce Washington eyaletinde düzenlenen ve 2 ay önce yenilenmiş bir sürücü ehliyeti buldu. Fotoğrafı ekrana getirdi, aynı kişiydi ama tıpatıp değil. Boş uzun bir süre resme baktı. Sarah Ann Gleason'ın gençleştiğine yemin edebilirdi. Kadının zorlu hayatı geride bıraktığına hükmetti. Onu değiştiren bir şey bulmuş olmalıydı. Belki tedavi olmuştu, belki çocuğu olmuştu. Ama bir şey onun hayatını iyiye doğru değiştirmişti. Boş onun adına başka bir arama motoruna girdi ve bu ismin kamu hizmetleriyle bağlantılarını buldu. Adresler sürücü ehliyetindekiyle aynıydı. Boş artık onu bulduğuna emindi. Port Townsend. Bu adı Google'ı girip tuşladı. Karşısına Washington'ın kuzeybatı köşesindeki Olympic Yarımadası'nın haritası çıktı. Sarah Landy 3 kere isim değiştirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzak köşesine taşınmış fakat boş onu bulmuştu. Tam bir numara aramak için uzandığında telefon çaldı. Arayan Los Angeles Polis Teşkilatı Özel Soruşturma Birimi ÖSB'nin amiri Komiser Stephen Wright'tı. 15 dakika önce Jessup'ı gözlem altına almaya başladığımızı bildirmek istedim. Bütün ekip bu işte görevli ve size her sabah gözlem raporu vereceğiz. Başka bir şeye ihtiyacınız olur veya herhangi bir anda bize katılmak isterseniz beni arayın.
Teşekkür ederim komiserim, ararım.
Umarım bir yanlış yapar.
Çok iyi olurdu.
Boş telefonu kapadıktan sonra Maggie McPherson'ı aradı. Birkaç şey var. Birincisi ÖSB Jessup'ın peşine takıldı. Bunu Gabriel Williams'a bildirebilirsin. Boş hattın öbür ucunda bir kıkırdama duyar gibi oldu.
Kaderin cilvesi değil mi dedi McPherson.
Evet, belki sonunda Jessup'ı öldürürler. Biz de mahkeme derdinden kurtuluruz.
ÖSB 40 yıldan uzun süredir var olan elit bir gözlem ekibiydi. Polis şubesi içinde SWAT dahil her birimden yüksek bir öldürme oranları vardı. ÖSB eylem anında durdurulup yakalanana kadar şiddet içeren suçlar işlediklerine inanılan zanlıları gizlice izlerlerdi. Gözlem uzmanı olan ÖSB memurları zanlılar yeni bir suç işlemek üzereyken tutuklama yapmak için harekete geçerlerdi ve çoğu zaman bu hamle zanlının ölümüyle sonuçlanırdı. McPherson'ın kaderin cilvesi diye söz ettiği şey Gabriel Williams'ın bölge savcılığına aday olup kazanmasından önce insan hakları avukatı oluşuydu. Williams ÖSB'nin ölümcül müdahaleleri nedeniyle polis şubesini birçok yere dava etmiş, bu birimin stratejisinin zanlıları polisle ölümcül çatışmalara zorlamak üzerine tasarlandığını öne sürmüştü. Bir keresinde bir fast food lokantası önünde 4 soyguncunun ÖSB tarafından öldürülmesi üzerine açtığı davada bu birime ölüm mangası diyecek kadar ileriye gitmişti. Şimdi aynı ölüm mangası Jessup davasının kazanılması ve böylece Williams'ın siyasetteki tırmanışını sağlamak için kullanılıyordu.
Sana gelişmelerle ilgili bilgi verilecek mi?
Her sabah gözlem rapor alacağım. İyi bir şey olursa da hemen beni arayacaklar.
Harika. Başka bir şey var mıydı? Biraz acelem var da. Daha önceden kalan bir dava üstünde çalışıyorum ve başlamak üzere olan bir duruşmam var.
Evet, tanığımızı buldum.
Harikasın. Neredeymiş?
Ta Washington'da. Olympic Yarımadası'nın en kuzey ucunda Port Townsend denen bir yer. Kızlık adını kullanıyor. Sarah Ann Gleason. Göründüğü kadarıyla 6 yıldan beri de temiz yaşamaktaymış.
Bu bizim için çok iyi.
Belki de değildir.
Nasıl yani?
Anladığım kadarıyla bu kadının hayatının büyük bir bölümünü o pazar günü Hancock Park'ta yaşananları geride bırakmaya çalışarak geçirmiş. Nihayet bunu başarmışsa ve Port Townsend'da temiz bir hayat yaşıyorsa eski acıların tekrar gündemine girmesini istemeyebilir. Anlatabildim mi?
Kız kardeşi için bile mi?
Mümkün. 24 yıl öncesinden söz ediyoruz.
Bu çok kötümser bir bakış açısı Harry. Oraya ne zaman gitmeyi düşünüyorsun?
En kısa zamanda. Ama önce kızım için birkaç şey ayarlamam gerekiyor. Jessup'ı almak için San Quentin'e gittiğimde bir arkadaşının evinde kalmıştı. Bu pek iyi sonuç vermedi. Şimdi ben yine yola düşmek zorundayım.
Bunu duyduğuma üzüldüm. Oraya seninle birlikte gitmek istiyorum.
Tek başıma halledebilirim.
Biliyorum ama yanında bir kadın ve bir savcının bulunması iyi olabilir. Onun bu davada benim tanığım sıfatıyla anahtar rolü oynayacağına giderek daha çok inanıyorum. Onunla yapacağımız ilk görüşme çok önemli olacak.
Ben 30 yıldan fazladır tanıklarla ilk görüşmeyi yaptım. Sanırım ben
buradaki seyahat acentesine biletleri aldırırım. Böylece birlikte gidebiliriz ve yolda stratejimizi konuşuruz.
Boş sustu. Onun fikrini değiştiremeyeceğini biliyordu. Nasıl istersen.
Güzel. Mickey'ye ve seyahat acentesine haber veririm. Sabah uçağında yer ayırtırız. Yarın işim yok. Bu senin için çok mu erken olur? Bu iş için gelecek haftaya kadar beklemek istemiyorum.
Hazır olurum. Boş'un onu aramak için üçüncü bir nedeni daha vardı ama bunu söylememeye karar verdi. Macpherson'ın Washington seyahatine balıklama atlaması, Boş'u soruşturma taktikleriyle ilgili konuşmakta çekingen yapmıştı. Telefon kapandıktan sonra Boş parmaklarını masanın üstünde tıklatarak Rachel Walling'a ne diyeceğini düşündü. Bir süre sonra onu aramak için cep telefonunu çıkardı. Walling'in numarası ezberindeydi. Gözünün önüne Rachel'ın arayanın kim olduğunu görünce mesaj bırakması düğmesine basışı geldi. Çoktan bitmiş bir ilişkileri olmuştu ama geride hala çok yoğun duygular vardı.
Selam Harry.
Selam Rachel, nasılsın?
İyiyim, sen?
Çok iyi. Bir vakayla ilgili arıyorum.
Tabii ya. Harry Boş hiçbir zaman normal kanallardan dolanmaz, doğruca hedefe gider.
Bu iş için kanal falan yok ve seni arama nedenimin sana çok güvenmem ve fikrinde herkesten çok saygı duymam olduğunu biliyorsun. Normal kanallardan gidecek olsam karşıma Quantico'da profil çıkarmakla görevli bir ses çıkacak. Bu kadarla da bitmez. Bana cevap vermesi 2 ay sürer. Yerimde olsaydın sen ne yapardın?
Herhalde aynı şeyi.
Hem zaten bu işe FBI'ın resmen karışmasını istemiyorum. Sadece senin fikrini öğrenmek ve tavsiyeni almak istiyorum Rachel.
Vaka nedir?
Sanırım hoşuna gidecek. 24 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki bir kız. O tarihte bir adam bu suçla mahkum olmuştu. Şimdi onu yeniden yargılamak zorundayız. Cinayetin bir profili çıkarılırsa savcıya yardımcı olur diye düşündüm.
Bu dediğin şey haberlerdeki Jessup davası mı?
Evet.
Boş onun ilgileneceğini tahmin etmişti, sesinden anlayabiliyordu. Pekala, elinde ne varsa bana getir. Bana ne kadar süre veriyorsun? Bildiğin gibi asıl işimi de yapmam gerekiyor.
Bu defa acelemiz yok. Echo Park olayındaki gibi değil. Ben büyük ihtimalle yarın şehir dışına gideceğim. Birkaç gün sürebilir. Bu dosya birkaç gün sende kalabilir. Hala milyon dolarlık tiyatronun üstündeki yerinde misin?
Evet.
Tamam, uğrayıp kutuyu bırakırım.
Orada olacağım.
6. ayrımın sonu. Sayfa 79.